Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 7. ayrım. Aman dervişçim, ağzına sağlık diyorum. O kadar dalmış ki sıçrıyor aniden. Sonra gayet mütebessim, elini sol göğsüne götürüp selam veriyor. Sevgili Can Derviş Hanım, canım batıni yanım diyorum. Ne olur söyle bana, Adalet Hanım'ın sorduğu soruyu nasıl cevaplamalıyım? Evvela sükunet, diyor Can Derviş Hanım. Ardından metanet. Bir dirhemde dirayet salık veririm. Enfal suresinde Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı der. Hiç düşündün mü? Ne demek güzel imtihan? Telaşa mahal yok. Unutma ki şu alemde tüm cevaplar görece. Mutlak olan tek varlık alemlerin Rabbi. Demek ki bir kul için doğru olan bir çözüm, bir başkası için pekala noksan, hatta büsbütün yanlış olabilir. Her şeyin hayırlısını dilemeli Allah'tan. Yutkunuyorum. Benim için neyin hayırlı olacağını nereden anlayacağım peki? Daha ben ne dileyeceğimi dahi bilmiyorum ki. Dileğimin hayırlı olup olmadığını sorgulama aşamasına varalım. Tereddütlerimi fark etmemiş gibi devam ediyor Can Derviş Hanım. Bir düşün istersen. Bizler miyiz acaba ömrü hayatımızın mimarları, yoksa öyle olduğumuzu mu sanıyoruz boş yere? Sen ne karar verirsen ver, her şey olacağına varır son tahlilde. Önemli olan sual şu: çocuk da doğursan, kitap da yazsan, gidip simit de satsan, milyon dolarlık ihalelere de girsen, sen ey Ademoğlu, Havva kızı, sen misin hakikaten yaptıklarının sahibi? Sana mı ait bu ten, bu mal, mülk? Senin mi bu vücudun şehri? Ne diyeceğimi bilemeden dikiliyorum. Sessizliğimi tasdik sanmış olmalı ki, aynen devam ediyor Can Derviş Hanım. Senin mi şimdi bu yazdığın romanlar? Sen misin onları kaleme alan? Bu mevzu benim bam telim. Dayanamıyor, atılıyorum. Aman derviş, ne yaptın? Tabii ki benim. Romanlarımın öznesi de, nesnesi de. Değil mi ki kalemi tutan el bana ait? Demek ki özne benim. Birinci tekil şahıs diyorum gururla. Sesim kulağımı tırmalıyor. Enam suresini hatırlar mısın diyor o zaman. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Dudağımı kemirmeye başlıyorum. Demem o ki Allah istemezse yaprak bile kıpırdamaz bu alemde. Hal böyleyken nasıl hala özne benim diye iddia edebiliyorsun? O istemeseydi yazma kabiliyetin olabilir miydi hiç? O istemese nasıl vücuda gelir o romanlar, hikayeler, yazılar? Sıkıntılı bir sessizlik çöküyor. İsterse yazdırır, isterse durdurur yazını. Söyleyecek laf bulamıyorum. İkna olmadım ama edecek itiraz da bulamıyorum. Duha suresini oku diyor Can Derviş Hanım. Peygamber Efendimiz'e bir müddet hiç vahiy gelmez. Korkar, sararır, sıkışır yüreği. Sanır ki Allah onu unuttu. Sonra Duha suresi iner. Rabbin seni unutmadı der. Sana darılmadı. Yazdıran da o, durduran da o. İyi ama takdir edersin ki roman yazmak ile vahiy inmesi arasında epeyce fark var diye atılıyorum nihayet söyleyecek bir söz bulmanın heyecanıyla. Vahiy gökten gelir. Oysa roman... Birden duraklıyorum. Sahi roman nereden gelir? Yerden mi biter romanlar? Ağaçtan mı toplanırlar? Bozuntuya vermeden devam ediyorum. Roman başka yerden gelir insana. Romanlardaki hikayeler hayali. Onları yaratan benim. Benim hayal gücüm. Ah nefsimiz, diyor Can Derviş Hanım. Hep ben, ben, ben. ben der durur. Ama dervişçim hakkımı yiyorsun. O yazıları ben yazıyorum diyorum inatla. Hı hı diyor can derviş ve başlıyor mercimek çorbasını kaşıklamaya. Öyle bir hı hı ki bu meali olsa olsa şöyle olabilir. Peki canım, duydum dediklerini. Sen daha olmamışsın, pişmemişsin. Ham bir meyve gibi takır tukursun. Sen şimdi en iyisi git, biraz dünyayı gez, kitapları oku, insanlarla tanış, tefekkür ve tevekkül derle, deste deste alametler topla, mana denizinde yüz, üstüne bir de 40 fırın ekmek ye. Hamsın daha. Git piş biraz. Ondan sonra gel tekrar konuşalım. Omuzlarım çökmüş, süngüm düşmüş vaziyette ayrılıyorum Can Derviş Hanım'ın yanından. Merak bu ya. Bir de güney kapısını denemek istiyorum. Babı Cenup. Güney kapısının ardında iflah olmaz işkolik Hırs Nefs Hanım var. 11 santim boyunda, 300 gram ağırlığında. En zayıfıdır parmak kadınların. Daima içi içini yer zaten. Kilo almaması belki de bu sebepten. Vakit nakittir der hep. Sofra kurmak, yemek yapmakla vakit kaybetmemek için vitamin hapları, atıştırmalık krakerler, cipsler ve bir içimlik meyve sularıyla beslenir. Şu anda da keza önünde bir paket tuzlu grissini, küp küp kesilmiş peynir ile bir kutu portakal havuç suyu duruyor. Yanında bir adet C vitamini, bir adet çinko hapı, bir adet ginkgo biloba. Bunlardan ibaret akşam yemeği. Hırs Nefs Hanım'ın üzerinde dizlerine kadar dümdüz inen vişne çürüğü bir etek, aynı tonda ceket var. İçinde kemik rengi ipek bir gömlek, kar beyaz tenine hafif bir fondöten, dudaklarına kırmızı bir ruj sürmüş. Koyu kestane saçları ise sımsıkı topuz. Öyle ki tek bir tel bile topuzdan dışarı çıkmamış. Boynunda iki sıra inci kolye, parmaklarında taşlı yüzükler. Sayfa 77'de Hırs Nefs Hanım'ın bir karikatürü bulunuyor. Her zamanki gibi kusursuz, her daim bakımlı. Porselen dişleri inci gibi muntazam yapılı. Azimli, kararlı, çalışkandır kendisi. Fazlasıyla. Aynı soruyu ona yöneltiyorum. Hırs Nefs Hanım, Hırs Nefs Hanım, medet. Adalet Hanım'ın salonunda konuşulanları duydun. Cevabın nedir bu çetrefil meseleye? Bir de soruyor musun diyor. İncecik alınmış kaşlarını çatarak. Tabii ki karşıyım çocuk doğurmana. Yapacak işlerimiz varken sırası mı şimdi çocuk mucuk? Acıklı acıklı bakıyorum. İyi ama az evvel Can Derviş Hanım'ın yanındaydım. O da diyor ki bu dünyada bu kadar çok koşturup durmanın anlamı yok. Ölmeden önce ölmeli diyor. Boş ver sen şimdi dervişi. Ne bilir o? Ne anlar dünya halinden? Diye kestirip atıyor. Kadın kafayı bozmuş tesbihle takunyayla. Burnunun ucunu bile görmüyor devamlı göğe bakmaktan. Bir grissini atıyor ağzına. Peşinden de bir adet çinko hapı. Bak canım, ben sana kendi felsefemi özetleyivereyim bir çırpıda. Söylesene, biz mi istedik bu dünyaya gelmeyi? Yo, hayır. Kimse fikrimizi sormadı vallahi. Düştük anamızın rahmine, geldik işte. Peki madem ki eskaza geldik bu dünyaya, çekip gitmeden evvel kalıcı eserler bırakmayı istemek kadar doğal ne olabilir? İtiraz edemiyorum. İnsanların ezici çoğunluğu ne yazık ki sıradanlık ve monotonluk içinde yaşayıp gidiyor. Öylesine. Ha var ha yok. Her gün aynı. Oysa özel olmak lazım. Daha hayattayken ölümsüzleşmek lazım. Yeni kitaplar yazmalı. Birbirinden yaratıcı kurgular yapmalı. Kaleminin kalitesini artırmalısın. Hayat bir yarış. Geride kalmaya gelmez. Ben hesap ettim, her sene bir kitap çıkartır, her ay bir yerlere konuşma vermeye uçar, Avrupa'daki tüm edebiyat festivallerine katılır ve Türkiye'yi 6 kez turlarsan, 5 sene 8 ay sonra kariyerinde hayli yükselmiş olabilirsin. Yuh, insafın kurusun, sen edebiyatı bir yarış mı sanıyorsun? Sanatın içini boşalttın tamamen diyorum. Hem makine miyim ben böyle? Ne sakıncası var ki? Diye kesiyor sözümü. İnsan hayvana benzeyeceğine, makineye benzesin daha iyi değil mi? Ot gibi, ıspanak gibi, rafta duran hormonlu karnabahar gibi cansız ve hırsız yaşayacağına, makine gibi gürül gürül yaşasın. Metafordan yana sıkıntım yok. Peki ya annelik? Annelik, annelik, diyor kelimeyi ağzında, akide şekeri gibi evirip çevirerek. Sonra tadını beğenmemiş olmalı ki suratını buruşturuyor. Anneliğin ağasını dahi duymak istemiyorum. Annelik tamamen bozar planlarımı. Hamilelik, lohusalık, bebek bakımı filan derken yazıyı unutuverirsin. Sakın ha böyle bir şey yapayım deme. Söz ver bakayım bana. Yapmayacağım de. Ne diyeceğimi bilemiyorum hırs nefis hanıma. Sustuğumu görünce sinirli sinirli yerinden kalkıyor. Çantasını kurcalayıp en nihayetinde bir kağıt parçası uzatıyor burnuma. Ne bu? Doktor adresi, iyi ki almışım diyor hırs nefis hanım gayet sakin. Çok iyi bir jinekolog. Tesadüfe bak. İçime doğmuş gibi bu konuları konuşacağımız, ben de senin için randevu almıştım. Salı günü akşam 6:30'da bekliyor. İyi de niye? Gözleri parlıyor hırs nefis hanımın. Sesine tuhaf bir yumuşaklık veriyor. Canım bak, kökünden hallediyorum meseleyi. Seni kısırlaştırmaya karar verdim. Bu operasyon kafanı kurcalayan saçma sapan soruların hepsini ortadan kaldırır. Kat'i çözüm. Apartman kedisi miyim ulan ben? Diyorum sinirden zangır zangır titreyerek. Keyfim bilir diyor hırs nefis hanım. Omuzlarını silkiyor umarsızca. Söylene söylene uzaklaşıyorum. Bir de kuzey kapısı var denemediğim. Babı şimal. Oldum olası tırsarım o kapıdan. Ama onsuz da yapamam. Hem madem ilk 3 kapıyı ziyaret ettim, bir de ona uğramamak olmaz. Kuzey kapısının ardında sinik entel hanım yaşar. Pencereleri örümcek ağlarıyla, duvarları Che Guevara ve Marlon Brando posterleriyle kaplı, perdeleri kızıl kadifeden, kasvetengiz bir şatonun karanlık kütüphanesinde barınır ekseriya. Yerlere kadar inen uzun hippie elbiseleri, saçaklı aynalı Hint etekleri giyer. Boynuna rengarenk fularlar dolar. Kollarına doğu motifli bilezikler takar. Aklına estime gider dövme yaptırır ya da hızma taktırır. Saçlarını gününe göre ya omuzlarına salar ya gelişi güzel toplar. Raja yoga, reiki ve meditasyon yapar. Ne yazık ki bunca meditasyona rağmen sigarayı bırakamamıştır halen. Ağzında ya bir sigara ya ince puro, içmese bile tütününü çiğnemeyi sever. İçine kitap, defter, fotokopi koyabilmek için en büyük boy alır el çantalarını. Bir yere gideceği zaman bavul gibi yanında taşır bu heyulaları. Sayfa 80'de Sinik Entel Hanım'ın bir karikatürü var. Sinik Entel Hanım bu aralar alternatif beslenme yöntemlerine taktı kafayı. Şimdi de önünde bir tabak organik ıspanak, organik kabak, Hint safranı ve soyadan yapılmış bulanık renkli türlü duruyor. Vejetaryendir. Seneler var ki et yemez, tavuk yemez, balık yemez. Hayvanları yemekle onların içlerindeki ölüm korkusunu da mideye indirdiğimizi iddia eder. Bu yüzden hastalanıyormuşuz. Onun yerine barışçıl, sakin ve yeşil otlar yemeliymişiz. Madımak, maydanoz, nane ya da fesleğen. Sinik Entel Hanım, Sinik Entel Hanım diyorum. Bir de sana danışsam şu annelik meselesini ne dersin? Danışmak niye yarar ki diyor olanca kuşkuculuğu ve karamsarlığıyla. İnsan duymak istediğini duyar. Öyle bir nokta var ki söze dökülemez artık hiçbir şey. Wittgenstein boşuna dilim bittiği yerden bahsetmemişti. Traktatus'u okumanı salık veririm. Boş ver şimdi Traktatus'u. Dil bitse de sen söyle. Ta buraya senin cevabını dinlemeye geldim diye üsteliyorum. Öyleyse gıpta kavramı üzerine düşünmeye davet ediyorum seni. Günlük hayatta zannediliyor ki gıpta basit bir duygu. Oysa son derece felsefi bir problematiktir gıpta denilen mefhum. O kadar önemlidir ki insanlara ve olaylara yön verir. Hatta Jean-Paul Sartre, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı gibi aşırı siyasi uçların temelinde gıpta olduğunu söylerdi. Kişinin kendinde olmayıp da başkalarında olduğunu zannettiği ayrıcalıklı unsurlara duyduğu çekim. Sinik Entel Hanımcığım, rica etsem biraz daha anlaşılır bir dille anlatamaz mısın? O zaman şöyle söyleyeyim, eski bir atasözümüz vardır, bilirsin herhalde. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Yani şayet çocuk doğurursan, doğurmayıp da kariyerinde ilerleyen hemcinslerini kıskanacaksın. Kariyerinde ilerlediğin takdirde de çocuk doğuran kadınları kıskanacaksın. Hangi yolu seçersen seç, seçmediğin yolda kalacaktır aklın. Emin misin? Diyorum cılız bir sesle. Başını sallıyor. İnsanlık tarihine bir bak. Bunca savaş, yıkım, çatışma, enkaz. Birinci Dünya Savaşı çıktığında ne diyorlardı biliyor musun? Bütün savaşları sona erdirecek savaş. Öyle olmadı tabii. Bitmedi savaşlar. Bitmez de. Zira ne eşitlik var yeryüzünde ne adalet. Güçler dengesizliği, gelir adaletsizliği, sınıflar arası uçurum. Körükler de körükler çelişkileri. Hayatın diyalektiği bu. Tez olacak ki antitez olsun. İkisi çatışıp harmanlayacak ki sentez de olsun. Bir of çekiyorum usulca. Boş yere o kadar çaresiz ve kimsesiz resmetmedi Paul Klee tarih meleğini. Şaşkın bakışlı Angelus Novus. Sahi okumuş muydun Walter Benjamin'in tarih meleği üzerine yazdıklarını? Okumadıysan, Sinik Entel Hanım, yavaşla. Konuyu dağıtıyorsun, diyorum sabırsızlıkla. Affedersin, konumuza dönelim. Dediğim gibi, hangi yolu seçersen seç, ötekinde kalacaktır aklın. Bak, bu öteki önemli mesele. Senin durumunda buna öteki kadın sendromu da diyebiliriz. Levinas, etiğin temelini ötekiyle girilen yüz yüze ilişkide bulur. Ben yerine ötekiyi koymalısın. Aynalık yerine başkalığı. Tabii görüngü bilimsel bir bakış açısıyla benim içindeki ötekinden söz etmek de mümkün. Of, uzattın gene. Basit bir cevap veremez misin sen hiç? Peki, şöyle toparlayayım. Cevabım şu. Fark etmez. Nasıl yani? Cevabımın ne olduğunun önemi yok. Senin vereceğin kararın da önemi yok aslına bakarsan. İstersen hiç çocuk yapma. İstersen 8 tane doğur. Fark etmez. Eninde sonunda varoluş demek tatminsiz ve tamahkar olmak demektir. İnsan yetinmeyi bilmez. Seora'nın dediği gibi hepimiz kendi içimize düşüp bedbaht olmaya mahkumuz. Buz gibi bir hava istiyor. Titriyorum. Sinik Entel Hanım devam ediyor konuşmaya. Bir yandan da suratından düşen bin parça. Konuştukça içi kararıyor. Hep böyle bu kadın. Bilgi birikiminin altında ezilir. Kendi kendinin moralini bozmakta mahir. Yetinmeyip etrafındakilerin de tadını kaçırır. Pişman oluyorum bu şatoya geldiğime. Öyle de fark etmez, böyle de fark etmez. Yazarlığı da seçsen, anneliği de seçsen, her ikisini de seçsen, hatta hiçbirini dahi seçmesen, hayat daima noksan kalacaktır bir yanıyla, bir biçimde. Eksistansiyel angst. İnsanoğlunun varoluşsal çelişkisi bu. Hey, nereye gidiyorsun? Gel, daha bitirmedim. Senin lafın bitmez. Sonra gene uğrarım. Adalet Hanım'ı salonda tek başına bıraktım, ayıp olur diyorum. Heidegger'in Dasein, dünyada olmak kavramını incele. İnsanın varoluşunun ya da bir türlü var olamayışının temelidir anksiyete. Yapımızın çimentosu. Senin bu endişelerin ve evhamların son derece felsefi aslında. Teşekkür edip, kabahat sende değil, senin fikrini alanda zaten diye söylene söylene ayrılıyorum kuzey kapısından. Bu vaziyette Benistan memleketini terk ediyor, çıkıyorum vücudumun dışına. Tuvaletin aynasında kendime bakıyorum. Soğuk su çarpıyorum yüzüme. Kafam daha da karışmış bir halde dönüyorum Adalet Ağaoğlu'nun yanına. Bıraktığım gibi buluyorum her şeyi. Duvarlardaki tablolar, etraftaki kitaplar, sehpada çay bardakları, tabaklarda kurabiyeler, saatin tiktakları. Adalet Hanım gene öyle dingin, beklemede koltukta. Yarım kalan sorusu asılı duruyor havada, ortamızda. Ama benim verecek cevabım yok. İzninizle gideyim artık ben, diyorum. Geç oldu. 7. ayrımın sonu, sayfa 84. Devamı 8. ayrımdadır.